Baş kaldıran insan, Albert Camus.
Ayrım 4.
İnsan ayaklanışı doğa ötesi bir devrim olarak sonuçlanır. Görünüşten eyleme, gösterişçiden devrimciye doğru ilerler. Tanrı'nın tahtı yıkıldıktan sonra ayaklanmış kişi kendi koşulu içinde boşu boşuna arayıp durduğu adaleti, düzeni, birliği kendi elleriyle yaratmanın, böylece Tanrı'nın düşüşünü doğrulamanın boynuna borç olduğunu kabul edecektir. O zaman gerekince cinayete de başvurmak pahasına insan egemenliğini kurtarmak için umutsuz bir çaba başlayacak. Bu da şimdilik yalnızca birkaçını tanıdığımız korkunç sonuçlar yaratmadan yürümez. Ama bu sonuçlar başkaldırının ürünü değildir. Daha doğrusu başkaldırmış kişinin kaynaklarını unuttuğu, evet ile hayır arasındaki sert gerilimden bıktığı, kendini en sonunda her şeyin yok sanışına ya da tam boyun eğişe bıraktığı ölçüde doğar. Doğa ötesi ayaklanma ilk deviniminde köle ayaklanışının olumlu özünü sunar bize. Bizim işimiz bu özün başkaldırıya bağlandıklarını ileri süren yapıtlarda ne duruma geldiğini incelemek, sonra da başkaldırmış kişinin kaynaklarına bağlı kalıp kalmamasının kendisini nerelere götürdüğünü söylemek olacak. Kâbil'in oğulları. Tam anlamıyla doğa ötesi bir başkaldırı, düşünce tarihinde ancak 18. yüzyıl sonlarında tutarlı bir biçimde belirir. Yıkılan surların büyük gürültüsüyle başlar yeni çağlar. Ama bu andan sonra sonuçları hiç kesintiye uğramadan sürüp gider. Çağımızın tarihini bu sonuçların biçimlendirdiğini söylemek hiç de abartma olmaz. Doğa ötesi başkaldırının bu tarihten önce bir anlam taşımamış olduğunu söylemeye mi gelir bu? Çağımız Prometheusçu olduğunu söylemekten hoşlandığına göre örnekleri çok gerilerdedir. Ama gerçekten Prometheusçu müdür? İlk tanrı bilgiler Prometheus'u istemeye yanaşmadığı bir bağışlamanın dönüşsüz olarak dışında bırakılarak dünyanın bir ucunda bir direğe bağlanmış ölümsüz bir kurban olarak gösterir bize. Aiskilos kahramanın çapını daha da büyütür, açık görüşlü yapar onu. Önceden kestirmemiş olduğum hiçbir yıkıma uğramayacağım. Bütün tanrılara beslediği kini haykırtır ona. Sonra onu kaçınılmaz umutsuzluğun fırtınalı denizine daldırarak şimşeklerin, yıldırımların altına atar. Ah uğradığım haksızlığa bakın. Demek ki eskilerin doğa ötesi başkaldırıyı tanımadıkları söylenemez. Şeytandan çok önce acılı ve soylu bir ayaklanmış imgesi yükseltmiş, başkaldırmış usun en büyük söyleneni vermişlerdir. Bağlanma ve alçak gönüllülük söylenlerine öylesine büyük bir pay ayıran, tükenmez elen dehası ayaklanış örneğini vermesini de bilmiştir. Yaşadığımız başkaldırı tarihinde Prometheus'un özelliklerinden kimilerine hala rastlandığı söz götürmez. Ölüme karşı savaş, insanları ölüm saplantısından kurtardım, mutlu gelecek umudu, içlerine kör umutlar yerleştirdim, insanseverlik, Zeus'un düşmanı insanları fazla sevdiği için. Ama Aiskilos üçlüsünün sonuncusu olan ateş getiren Prometheus'un bağışlanmış baş kaldırmışın egemenliğini haber verdiği de unutulamaz. Elenler hiçbir şeyi aşırılığa vardırmaz. En aşırı gözü pekliklerinde bile tanrılaştırmış oldukları bu ölçüye bağlı kalırlar. Onların ayaklanmışı tüm evrene karşı değil, ancak tanrılardan biri olan günleri de sayılı bulunan Zeus'a karşı dikleşir. Prometheus'un kendisi de bir yarı tanrıdır. Özel bir hesaplaşma, iyilik üzerine bir anlaşmazlık söz konusudur. Kötülükle iyilik arasında evrensel bir çarpışma değil. Eskiler yazgıya inanmakla birlikte her şeyden önce doğaya, katıldıkları doğaya inanırlardı da ondan. Doğaya baş kaldırmak, kendi kendimize baş kaldırmakla birdir. Başını duvarlara vurmaktır. O zaman tutarlı olan biricik başkaldırı intihardır. Elen yazgısının kendisi de doğa güçlerine katlandığı gibi katlanılan kör bir güçtür. Bir elen için ölçüsüzlüğün doruğu denizi sopalarla dövmektir. Yani bir barbar çılgınlığıdır. Ölçüsüzlük var olduğuna göre elen insanı ölçüsüzlüğü de betimler kuşkusuz ama yerini de belirtir. Dolayısıyla bir sınır koyar ona. Patrokles'in ölümünden sonra Ayılöz'ün meydan okuyuşu, yazgılarına lanet eden tragedya kahramanlarının ilençleri toptan mahkum etme değildir. Oidipus suçsuz olmadığını bilir. İstemeyerek suçludur. O da yazgının bir parçasıdır. Yakınır ama düzeltilmez sözler etmeden yakınır. Antigone'un başkaldırısı da gelenek adınadır. Kardeşleri mezarda dinlenişe ersinler, kurallara uyulsun diyedir. Bir anlamda bağnaz bir başkaldırıştır onunki. Ellen düşüncesi, bu çift yüzlü düşünce, en umutsuz ezgileri ardında bile karşı ezgi olarak kör ve düşkün durumda da her şeyin iyi olduğunu kabul edecek olan Oidipus'un ölümsüz sözünü dolaştırır hemen her zaman. Evet, hayırla dengelenir. Platon, Kalikles ve Nietzsche'ciliğin bayağı örneğini haber verir bu adam. Gereğince doğal bir insan gelsin artık, sıyrılıp çıksın, kalıplarımızı, büyülerimizi, afsunlarımızı, hepsi de doğaya karşıt olan bu yasaları ayaklar altında çiğnesin. Kölelerimiz baş kaldırdı, birer efendi olarak belirdi diye haykırdığı zaman bile, evet o zaman bile yasayı yatsımasına karşılık doğa sözcüğünü kullanır. Çünkü doğa ötesi başkaldırı, Ellenlerde bulunmayacağımız basitleştirilmiş bir evren görüşü içerir. Onlar için bir yandan tanrılar, bir yandan insanlar yoktu. Sonunculardan birincilere götüren basamaklar vardı. Suçluluğun karşıtı olan bir suçsuzluk düşüncesi, baştan sona iyilikle kötülüğün çarpışması olarak özetlenmiş bir tarih düşüncesi onlara yabancıydı. Onların evreninde biricik kesin cinayet ölçüsüzlük olduğundan cinayetten çok suç vardır. Bizim olmak tehlikesini gösteren tümüyle tarihsel dünyada ise tam tersine yalnız cinayetler var. Bunların birincisi de ölçü. Ellen söyleninde ciğerleri çekilen şu garip vahşilik ve hoşgörülük karışımı böyle açıklanır. Ellenler düşünceyi hiçbir zaman kapalı bir alan durumuna sokmamışlardır. Onlar karşısında bizi küçük düşüren bir şey bu. Başkaldırı ancak birine karşı düşünülebilir. İnsanın karşı çıkışına anlam veren tek şey, her şeyin yaratıcısı, dolayısıyla her şeyden sorumlu olan kişisel tanrı kavramıdır. Böylece çelişkiye düşünmeden başkaldırı tarihinin batı dünyasında Hristiyanlık tarihinden ayrılamayacağı söylenebilir. Gerçekten de başkaldırının geçiş düşünürlerinde hepsinden daha derin bir biçimde de Epikuros ile Lucretius'ta dile gelmeye başladığını görmek için ilk çağ düşüncesinin son anlarını beklemek gerekir. Epikuros'un korkunç kaderi daha o zamandan yeni bir ses verir. Ellen düşüncesine yabancı olmayan bir ölüm bunalımından doğar kuşkusuz. Ama bu bunalımda beliren acılık bile çok şeyler anlatır. Her şeye karşı güvenlik sağlanabilir ama ölüm konusunda yıkılmış bir kalenin insanları gibiyiz. Lucretius pekiştirir. Bu geniş dünyanın özü ölüme ve yıkılışa adanmıştır. Öyleyse ergiyi ne diye daha sonraya bırakmalı? Yaşamamızı bekleyişten bekleyişe tüketiyor ve hepimiz acı içinde ölüyoruz der Epikuros. Öyleyse dünyanın tadını çıkarmalıdır. Ama ne garip bir tat çıkarma. Kalenin duvarlarını tıkamaktan, sessiz boşlukta ekmek ve su sağlamaktan öte bir şey değil. Ölümün tehdidi altında bulunduğumuza göre onun hiçbir şey olmadığını kanıtlamamız gerekir. Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi Epikuros da ölümü varlıktan uzaklaştırır. Bizim açımızdan ölüm hiçbir şey değildir. Çünkü bozulmuş olan şey duyamaz. Hiç duyulmayan da bizim için hiçbir şey değildir. Hiçlik mi? Hayır. Çünkü her şey maddedir bu dünyada. Ölmekse yalnızca maddeye dönmek demektir. Varlık taştır. Epikuros'un sözünü ettiği eşsiz has her şeyden önce acı yokluğundadır. Taşların mutluluğudur. Epikuros, yazgıdan kurtulmak için büyük klasiklerimizde yeniden bulacağımız hayranlık verici bir atılım içinde duyarlılığı öldürür. Önce de duyarlılığın umut dediğimiz ilk çığlığını. Ellen filozofunun tanrılara ilişkin sözü başka türlü anlaşılamaz. İnsanların bütün mutsuzluğu kendilerini kalenin sessizliğinden koparan, kurtuluş bekleyişi içinde surlara atan umuttan gelmektedir. Bu us dışı davranışların özenle sarılmış yaraları yeniden açmaktan başka etkileri yoktur. Bunun için Epikuros tanrıları yatsımaz. Uzaklaştırır onları ama öyle baş döndürücü bir biçimde uzaklaştırır ki ruhun yeniden duvarlarla çevrilmekten başka çaresi kalmaz. Mutlu ve ölümsüz yaratığın hiçbir işi yoktur. Hiç kimseye de bir iş çıkarmaz. Lucretius da pekiştirir. Tanrıların nitelikleri dolayısıyla en derin huzur içinde bizim işlerimize yabancı olarak ölümsüzlüğün tadını çıkardıkları yatsınamaz. Öyleyse tanrıları unutalım, hiç düşünmeyelim onları. O zaman ne günün düşünceleri ne de geceki düşünceleriniz sıkıntı verir size. Başkaldırının bu ölümsüz izleyini ileride yeni ayrımlarıyla yeniden bulacağız. Ödülü, cezası olmayan sağır bir tanrı, başkaldırmışların biricik dinsel imgelemidir. Ama Vini Tanrı'nın sessizliğine lanet edecekken Epikuros ölmek gerektiğine göre insanın sessizliğinin bizi bu yazgıya kutsal sözlerden daha iyi hazırlayacağını düşünür. Bu garip usun uzun çabası insanın çevresinde surlar yükseltme, bu kaleye siperler yerleştirme, insan umudunun bastırılmaz çığlığını amansızca boğma yolunda harcanır. İşte o zaman, yalnız o zaman, yani bu stratejik çekilme tamamlandıktan sonra Epikuros insanlar ortasında bir tanrı gibi baş kaldırışının savunucu niteliğini çok iyi belirten bir sesle Utku'nun türküsünü söyleyecektir. Tuzaklarını bozdum ey yazgı, bana ulaşmanı sağlayabilecek bütün yolları kapattım. Ne sana yenileceğiz ne başka bir kötü güce ve kaçınılmaz yolculuk saati çaldığı zaman yaşama boşu boşuna sarılanlar karşısındaki hoşgörümüz şu güzel türküde çınlayacak. Ah nasıl da onurlu yaşadık. Lucretius kendi çağında bu mantığı çok daha ileri götüren tek insan olacak, bunu yeni hak istemeye kadar getirip dayayacaktır. Temelde hiçbir şey eklemez Epikuros'a, duyu alanına girmeyen her türlü açıklama ilkesini o dayatır. Atom ilk ögelerine dönen varlığın bir tür sağır ve kör ölümsüzlüğü Epikuros için olduğu gibi Lucretius için de gerçekleşebilecek tek mutluluk demek olan ölümsüz ölümü sürdüreceği son sığınaktan başka bir şey değildir. Bununla birlikte atomların yalnız başlarına birleşmediklerini kabul etmek zorundadır. Üstün bir yasaya, yatsımak istediği yazgıya boyun eğmektense rastlantısal bir devinimi atomların kendilerine göre karşılaşıp birbirlerine takıldıkları kinemonu kabul eder. Dikkat edilirse daha şimdiden yeni çağların büyük sorunu çıkmaktadır ortaya. Us burada insanı yazgıdan sıyırmanın onu rastlantıya bırakmak olduğunu görmektedir. Bunun için ona yeniden bir yazgı, bu kez tarihsel bir yazgı vermeye çabalar. Lucretius bu noktaya gelmemiştir. Yazgıdan ve ölümden nefreti, atomların varlığı rastlantı sonucu oluşturdukları, varlığın da rastlantı sonucu birer atom biçiminde dağıldığı bu sarhoş toprakla yetinir. Gene de yeni bir duyarlılığa tanıklık eder sözcükleri. Her yanı tıkalı, kale yasak alan olur. Men Yamundi, dünyanın surları, Lucretius'un yazı sanatının anahtar deyimlerinden biridir. Bu yasak alanda büyük iş umudu susturmaktır elbette. Ama Epikuros'un yöntemli vazgeçişi, bazı lanetlemelerle taçlanan, titrek bir yalnızlığa çekilme biçimine girer. Lucretius için dindarlık, her şeye hiçbir şeyin bulandırmadığı bir düşünceyle bakabilmektir kuşkusuz. Ama bu düşünce, insana yapılan haksızlık karşısında titrer gene de. Öfkenin baskısı altında nesnelerin özü konusundaki büyük şiirde yeni yeni cinayet, suçsuzluk, suçluluk ve ceza kavramları belirir. Dinin ilk cinayetinden, İfagenya ve onun boğazlanmış suçsuzluğundan, çoğu zaman suçlulara dokunmayıp da suçsuzları hak edilmemiş bir cezayla yaşamaktan yoksun bırakan şu tanrısal oktan söz edilir burada. Lucretius, öteki dünyadaki cezalardan korkanları alaya alırsa da Epikuros gibi savunucu bir başkaldırının atılımı içinde değil, saldırgan bir uslamlamayla yapar bunu. İyiliğin ödüllendirilmediğini daha şimdiden yeterince gördüğümüze göre kötülüğün cezalandırılacağını nasıl söyleyebiliriz? Epikuros, Lucretius'un destanında gerçekte olmadığı gözler kamaştırıcı ayaklanmış kişi olur. İnsanlık, göksel bölgelerin yukarısından yüzünü gösterip korkunç görünüşüyle ölümlüleri tehdit eden bir dinin ağırlığı altında yeryüzünde iğrenç bir yaşam sürerken ilk olarak bir elen, bir insan ölümlü gözlerini onun üzerine dikmeyi, ona karşı çıkmayı göze aldı. Böylece din de devrildi ve ayaklar altında çiğnendi. Bize gelince, Utku göklere yükseltiyor bizi. Yeni küfürle eski lanetleme arasındaki ayrım seziliyor burada. Elen kahramanları birer tanrı olmayı arzulayabilirlerdi ama daha önceden var olan tanrılarla aynı zamanda. Bir yükselme söz konusuydu o zaman. Lucretius'un insanı ise bir devrimi uyguluyor. Yerlerine yakışmayan cani tanrıları yoksamakla onların yerini kendisi alıyor. Yasak bölgeden çıkıyor, insan acısı adına tanrılara karşı ilk saldırıları başlıyor. İlk çağ evreninde öldürme açıklanmaz ve cezası çekilmez bir şeydir. Lucretius da evet daha o zamandan insanın öldürmesi tanrının öldürmesine bir karşılıktan başka bir şey değildir. Lucretius'un şiirinin şişmiş vebalı cesetleriyle dolu tanrısal sunaklar gibi olağanüstü bir imgeyle bitmesi bir rastlantı değildir.
Ayrım sonu.